Ayrım 26. Hapishanenin Doğuşu. Michel Foucault. Sayfa 310. 2. Disiplin mekanizmalarının yayılması. Bir yandan disiplin kurumları çoğalırken bunların mekanizmaları kurumsallıktan çıkma, işlev gördükleri kapalı kalelerden çıkma ve serbest olarak dolaşıma girme konusunda belli bir eğilim göstermişlerdir. Kitlesel ve bitişik disiplinler aktarılabilir ve uyarlanabilir esnek denetim usulleri halinde çözülmüşlerdir. Bazen bunların iç ve özgül işlevlerini dış bir gözetim altında tutma rolü ekleyenler, özellikle de onların etrafında koskoca bir yanlamasına denetimler marjı geliştirenler, bu kapalı aygıtlar olmuşlardır. Böylece Hristiyan okulu yalnızca itaatkar çocuklar yetiştirmek zorunda değildir. Aynı zamanda ebeveynlerin gözetim altında tutulmalarına, onların hayat tarzlarına, gelirlerine, imanlarına, adetlerine ilişkin bilgi edinmesine de olanak vermelidir. Okul, yetişkinlere kadar nüfuz etmek ve onların üzerinde düzenli bir denetim uygulamak için minik toplumsal gözlem evleri oluşturmaya yönelmektedir. Bir çocuğun hal ve gidişinin kötü olması veya okula gelmemesi, Demya'ya göre başta ailenin gerçeği söyleyip söylemediğinin anlaşılması amacıyla komşuların sorguya çekimleri için bir bahane oluşturmaktadır. Daha sonra din dersini ve duaları bilip bilmediklerini, çocukların hatalarını yok etme konusunda kararlı olup olmadıklarını, kaç tane yatakları olduğunu ve geceleri bunların aile arasında nasıl paylaşıldığını anlamak için bizzat ebeveynler sorguya çekilecektir. Ziyaret muhtemelen bir sadaka verilmesi, bir tasvirin armağan edilmesi veya ek bir yatak sağlanması ile sona ermektedir. Demya, sayfa 39-40. Hastane de aynı şekilde giderek dış toplumun tıbbi olarak gözetim altına tutulmasının destek noktası olarak kabul edilmektedir. Hotel Dieu'nun 1772'de yanmasından sonra birçok kimse bu kadar hantal ve bu kadar düzensiz büyük kuruluşların yerine daha küçük ölçekli bir dizi hastaneye geçmesini istemiştir. Bu hastanelerin işlevi mahalledeki hastalığı kabul etmek ama aynı zamanda haber toplamak, bulaşıcı olan veya olmayan hastalıkları gözetim altında tutmak, dispanserler açmak, halka tavsiyelerde bulunmak ve yetkilileri bölgenin sağlık durumu hakkında bilgilendirmek olacaktır. 18. yüzyılın ikinci yarısında orduyu gözetim merceği ve halkı gözetim altında tutan genel çerçeveleme aracı olarak kullanma konusunda çok düş kurulmuştur. 17. yüzyılda daha kendisini disipline edilme ihtiyacında olan ordu, disiplin getirici olarak kavranmıştır. Örnek olarak bakınız, J. Servan, Le Soldat Citoyen, 1780. Disiplin usullerinin kapalı kurumlardan itibaren değil de, toplum içine dağılmış olan denetim odaklarından itibaren yaygınlaştıkları da görülmektedir. Bazı dinsel gruplar, hayır kurumları uzun süre halkı disiplinli kılma rolünü oynamışlardır. Karşı reformdan Temmuz monarşisinin insanseverliğine kadar olan dönemde bu cins girişimler artmıştır. Bunlar dinsel, katolikliğe döndürmek ve ahlaklı kılmak. Ekonomik, yardım ve işe sokma veya siyasal, memnuniyetsizlik veya çalkantı ile mücadele etmek söz konusuydu, amaçlı olmuşlardır. Örnek olarak Paris kiliselerinin hayır kurumu için çıkartılan yönetmeliği zikretmek yeterlidir. Kapsanan alan mahalle ve bucaklara bölünmüştür ve buraları kurum üyeleri arasında paylaşılmıştır. Bunlar buraları düzenli olarak ziyaret edeceklerdir. Kötü yerlerin açılmasını, tütün, çıplaklık, kumarhane, kamusal rezalet, günah, imansızlık ve haber aldıkları diğer düzensizlikleri önlemeye çalışacaklardır. Ayrıca fakirlere kişisel ziyaretler yapacaklardır ve haber noktaları yönetmeliklerde belirtilmiştir. Konut istikrarı, duaların bilinmesi, ibadete katılma, bir mesleğe sahip olma, ahlak ve fakirliğe tamamen kendi hataları sonucu düşüp düşmedikleri, son olarak da evlerinde nasıl davrandıkları, birbirleriyle ve komşularla iyi geçinip geçinmedikleri, çocuklarını tanrı korkusuyla yetiştirmek için özen gösterip göstermedikleri, aynı cinsten büyük çocukların birlikte ve onlarla beraber yatıp yatmadıkları, ailelerinde ahlaki serbestliği içinde olup olmadıkları ve özellikle de büyük kızlarını şımartıp şımartmadıkları konusunda bilgi edinilmesi gerekmektedir. Eğer bunların evli olduklarından kuşku duyulursa, evlilik belgesi istemek gerekmektedir. Arsenal, MS 2565. Bu sıra numarasının altında 17. ve 18. yüzyıllar yardım örgütlerine ilişkin çok sayıda yönetmelik bulunmaktadır. 3. Disiplin mekanizmalarının devleştirilmesi. İngiltere'de toplumsal disiplin işlevlerini uzun süre ilhamlarını dinden alan özel gruplar sağlamışlardır. Bakınız, Razinovich, The English Criminal Law, 1956, cilt 2, sayfa 203-214. Fransa'da bu rolün bir kısmı himaye ve yardım kurumlarının elinde kalmışsa da diğer bir kısmı ve herhalde en önemli olanı çok erkenden polis aygıtının eline geçmiştir. Merkezi bir polis örgütlenmesi uzun bir süre ve bizzat o çağı yaşayanların gözlerinde krallık mutlakçılığının en doğrudan ifadesi sayılmıştır. Hükümdar, emirlerini vereceği görevleri, niyetlerini doğrudan aktaracağı ve emirler ile mühürlü mektupların icra edilmesiyle görevlendirilecek bir görevlinin olmasını istemiştir. Polis komutanı, 1. katibi Duval'in notu, zikreden Frank Brentano, Catalogue de Manufax de la Bibliothèque de Arsenal, cilt 9, sayfa 1. Nitekim polis komutanlıkları ve onların Paris'teki merkezleri olan genel komutanlık, daha önceden de var olan bazı işlevleri, suçlu takibi, kentsel gözetim, ekonomik ve siyasal denetim üstlendikten başka, bunları üniter ve güçlü bir yönetsel mekanizmaya aktarmışlardır. Çemberden yola çıkan tüm güç ve talimat ışınları genel komutana ulaşmaktadırlar. Bütün düzen ve uyumu üreten tüm tekerlekleri hareket ettiren odur. Onun yönetiminin etkileri gök cisimlerinin hareketlerinden daha iyi başka hiçbir şeyle kıyaslanamaz. N.T. des Essarts, Dictionary Universel de Polis, 1787, sayfa 344-528. Fakat polis bir devlet aygıtı biçimi altında iyi bir şekilde örgütlendiyse de ve siyasal hükümranlık merkezine iyice bağlandıysa da, icra ettiği iktidar tipi, devreye soktuğu mekanizmalar ve bunların üzerlerinde uyguladığı unsurlar kendilerine özgüdürler. Bu toplumsal bünyenin tamamına yayılmak zorunda olan bir aygıttır ve bu yayılma yalnızca ulaştığı dış sınırla itibari değil, aynı zamanda kendine görev olarak yüklediği ayrıntılara gösterilen özenle de olmaktadır. Polisiye iktidar her şeye yönelmek zorundadır. Ancak böyle olmasına rağmen, kralın görülebilen ve görülemeyen bedeninin olduğu gibi devletin ve krallığın tümünü meydana getirmemektedir. Polisiye iktidar olayların, eylemlerin, tavırların, kanaatlerin, cereyan eden her şey. Sartre'nin talebi üzerine 2. Joseph'in Paris polisine ilişkin 16 sorusunu cevap vermek üzere Lemaire tarafından kaleme alınan muhtıra. Bu muhtıra 1870'te Gazier tarafından yayınlanmıştır. Tozudur. Polisin nesnesi bu her anın şeyleridir. 2. Ekaterina'nın büyük talimnamesinde Instruction pour la Reduction d'un Nouveau Code 1769 paragraf 535'e ek. Sözünü ettiği şu önemsiz şeylerdir. Polisle birlikte en küçük taneye toplumsal bünyenin en geçici olgusuna idare olarak ulaşmanın peşinde olan bir denetimin belirsizliğinin içine girilmektedir. Yargıçların ve polis subaylarının görevleri en önemlilerinden biridir. Bu görevin kapsamı bir bakıma belirsizdir. Bunlar ancak yeteri kadar ayrıntılı bir incelemeden sonra fark edilebilir. Ne de la mare. Trait de la police 1705 sayfa numarasız ön söz. Siyasal iktidarın sonsuz küçüğü ve bu iktidar icra edebilmek için sürekli tüketici, her yerde hazır ve nazır, her şeyi görülebilir kılma yeteneğine sahip olan ama bunu kendini görülmez kılma koşuluyla yapan bir gözetim altında tutma aletine sahip olmak zorundadır. Toplumsal bünyenin tümünü bir algılama alanı haline dönüştüren, çehresi olmayan bir bakış gibi olmalıdır. Her yere yerleştirilmiş binlerce göz, hareketli ve her zaman uyanık dikkatler, hiyerarşik hale getirilmiş upuzun bir şebeke. Bu şebeke, Lemaire'e göre Paris'te düzenli ücret alan 48 komiser, 20 müfettiş ve gözlemcileriyle yevmiye denen adi muhbirler, yaptıkları işlere göre nitelenen ihbarcılar ve fahişelerden oluşmaktadır. Ve bu kesintisiz gözlem bir raporlar ve siciller dizisinde toplanmalıdır. 18. yüzyılın tümü boyunca polise ilişkin muazzam bir metin yığını, karmaşık bir belgesel örgütlenme sayesinde toplumu kaplamaya yönelmiştir. 18. yüzyıldaki polis sicilleri hakkında M. Chassigny, Le Lieutenant General de Police 1906'ya başvurulabilir. Ve adli veya yönetsel yazı yöntemlerinin tersine poliste kayda geçenler, hal ve gidişler, tutumlar, potansiyeller, kuşkular olmuştur. Bireylerin davranışlarının sürekli olarak hesaba katılması, oysa bu polis denetiminin tamamen kralın elinde olsa bile tek bir yönde işlemediğini fark etmek gerekmektedir. Fiili olarak çifte girişli bir sistem söz konusudur. Adli aygıtı atlayarak kralın doğrudan isteklerine cevap vermek zorundadır. Ama aynı zamanda alttan gelen taleplere de cevap verme durumundadır. Uzun süre ezici çoğunlukları itibariyle kralın keyfiliğinin simgesi olan ve tutuklama uygulamasını siyasal olarak değersiz hale getiren mahut mühürlü mektuplar aslında öğretmen, yerel ekabir, mahalle halkı, mahalle papazları tarafından talep edilmekteydiler. Ve bunların koskoca bir alt suçluluk alanının bu alan düzensizlik, çalkantı, itaatsizlik, kötü davranış tarafından oluşturulmaktadır. bir kapatma ile yaptırıma tabi tutulması gibi bir işlevi bulunmaktaydı. Ladous, gözetimsizlikten kaynaklanan suçlar adını verdiği bu az suçluluk alanını mimari bakımdan mükemmel olan kentinden kovmak istiyordu. Sonuç olarak 18. yüzyıl polisi suçluların takibinde adaletin yardımcısı olma ve komploları muhalefet hareketlerinin ve isyanların siyasal denetim aleti olma rolüne bir de disiplinsel bir işlev ilave etmiştir. Bu karmaşık bir işlevdir. Çünkü kralın mutlak iktidarını toplumun içine dağılmış küçük iktidar mercilerine bağlamaktadır. Çünkü bu çeşitli kapalı disiplin kurumlarının atölyeler, ordular, okullar arasına onların müdahale edemedikleri yerlerde etki edecek olan aracı bir şebekeyi yaymaktadır. Bu aracı şebeke kendi içinde bağlantılıdır ve silahlı gücünden güvence almaktadır. Doku aralarına kadar sızan disiplin ve meta disiplin. Hükümdar, bilge bir polis aracılığıyla halkı düzene ve itaate alıştırmaktadır. Ede Vattel, Le Droit des Gens, 1768, sayfa 62. Polis aygıtının 18. yüzyıldaki örgütlenmesi, devletin boyutlarına ulaşan bir disiplin genelleşmesini benimsemektedir. Krallık iktidarının içindeki düzenli adalet uygulamalarını aşan her şeye çok açık bir şekilde bağlı olmasına rağmen, polisin, adli iktidarın yeniden düzenlenişini neden minimum bir değişikliğe direnebildiği ve ona neden ve bugüne kadar varana kadar kendi ayrıcalıklarını giderek artan bir şekilde dayatabildiği anlaşılmaktadır. Bunun böyle olmasının nedeni hiç kuşkusuz polisin onun dünyevi kolu olmasından kaynaklanmaktadır. Ama aynı zamanda bunun bir nedeni de polisin kapsam ve mekanizmaları itibariyle adli kurumdan daha çok disipline dayalı bir toplumla bütünleşebilir nitelikte olmasıdır. Fakat disiplinsel işlevlerin devletin bir aygıtı tarafından bir kere de ebediyen geçerli olmak üzere müsaade edilerek özümlendiğini sanmak doğru olmayacaktır. Disiplin ne bir kurumla ne de bir aygıtla özdeşleşebilir. O bir iktidar tipi, iktidarı icra etmenin bir tarzı olup koskoca bir aletler, teknikler, usuller, uygulama düzeyleri, hedefler bütünü içermektedir. O bir iktidar fiziği veya anatomisidir, o bir teknolojidir. Ve uzmanlaşmış kurumlar tarafından hapishaneler veya 19. yüzyılın ıslahhaneleri veya ondan belli bir amaca ulaşmak üzere esas araç olarak yararlanan kurumlar, eğitim kurumları, hastaneler veya iç iktidar mekanizmalarını güçlendirmenin veya yeniden örgütlemenin aracını onda bulan eskiden beri var olan merciler esas olarak ebeveyn, çocuklar hücresi içindeki aile içi ilişkilerin ta klasik çağdan beri disiplin sorunu açısından aileyi normal ve anormalin ayrıcalıklı ortaya çıkış yeri haline getiren okulsal, askeri, sonra tıbbi, psikiyatrik, psikolojik diş şemaları özümleyerek nasıl disiplinli hale geldiklerini bir gün göstermek gerekmektedir. Veyahut disiplini kendi iç işleyiş ilkeleri haline getiren aygıtlar, yönetim aygıtının Napolyon döneminden itibaren disiplinli kılınması. Veyahut da son olarak disiplini bir toplum düzeyinde egemen kılma konusunda tek değil de öncelikli bir işleve sahip olan devlet aygıtları, polis, tarafından yüklenilebilir. Öyleyse sonuç olarak bir cins toplumsal karantina olan kapalı disiplinlerden panoptikon tarzının sonsuza kadar genelleştirilebilir mekanizmalarına kadar giden disiplinsel bir toplumun oluşumundan söz edilebilir. Bunun nedeni iktidarın disipline dayalı tarzının diğer hepsini ikame etmiş olması değil de bu tarzın bazen onları devre dışı bırakarak ama onlara aracı olarak hizmet ederek onları birbirlerine bağlayarak ve özellikle de iktidarın etkilerinin en küçük ve en uzak unsurlara kadar taşınmalarını olanak sağlayarak diğerlerinin arasına sızmış olmasıdır. Bu tarz iktidar ilişkilerinin çok küçük kesiler halindeki dağıtımını sağlamaktadır. Bentham'dan birkaç yıl sonra Julius bu toplumun doğum belgesini kaleme almaktaydı. N.H. Julius, Lechons sur les prisons, Fransızcadan çevrilme, 1831-1, sayfa 384-386. Panoptikon ilkesinden söz ederken burada mimari bir dehadan daha fazla bir şey bulunduğunu söylemekteydi. İnsan zihninin tarihi içinde bir olay. Bu görünüşte teknik bir soruna getirilen bir çözümden başka bir şey değildir. Ama bir toplum tipinin bütünü onun boyunca resmi olmaktadır. Antikite bir gösteri toplumu olmuştur. Az sayıda nesnenin denetlenmesini çok sayıda insan için mümkün kılmak. Bu probleme tapınakların, tiyatroların ve sirklerin mimarisi cevap vermekteydi. Bayramların yoğunluğu, duyumsal yakınlık, gösteriyle kamusal hayata egemen olmaktaydı. Kanın aktığı bu ayinsel oluşumlarda toplum yeniden güç kazanmakta ve bir an için tek bir büyük beden halinde oluşmaktaydı. Klasik çağ sorunu tersine çevirmiştir. büyük bir kalabalığın anlık görünüşünü az sayıda kişiye, hatta tek bir kişiye sağlamak. Başlıca unsurlarının artık cemaat ve kamusal hayat değil de, bir yandan özel bireylerin, diğer yandan da devletin olduğu bir toplumda ilişkiler ancak gösterinin tamamen tersi olan bir biçim içinde ayarlanabileceklerdir. Bu ilişkilerin garantilerini artırma ve geliştirme işi aynı anda büyük bir insan kalabalığını gözetim altında tutmaya yönelik binaların yapımı ve dağılımını bu büyük amaç için kullanmak ve bu amaca yönelmek üzere modern çağa, devletin sürekli etkisini, bu devletin toplumsal hayatın bütün ayrıntılarını ve bütün ilişkilerini her gün daha da artan müdahalesini tahsis edilmiştir. Julius Bentham'ın teknik bir program olarak tasvir ettiği şeyi gerçekleşmiş bir tarihsel süreçmiş gibi okumaktaydı. Bizim toplumumuz gösteri değil, gözetim toplumudur. İmgeler yüzeyinin altında bedenler derinlemesine bir şekilde kuşatılmaktadır. Mübadelelerin büyük soyutlamasının arkasında yararlı güçlerin titiz ve somut bir şekilde terbiye edilmeleri sürmektedir. İletişim akımları bilginin yığılmasının ve merkezileşmesinin destekleridir. İşaretler oyunu iktidarın demir atmalarını tanımlamaktadır. Bireyin güzel bütünlüğü bizim toplumsal düzenimiz tarafından sakatlanmış, baskı altına alınmış, bozulmuş değildir. Ama birey bu düzende bütüncül bir güçler ve bedenler taktiğine göre titizlikle imal edilmiştir. Sandığımızdan çok daha az Yunanlıyız. Ne tiyatro basamaklarının ne de sahnenin üzerindeyiz. Bizzat yönlendirdiğimiz, çünkü onun bir çarkıyız, onun iktidar etkileri tarafından kuşatılmış olarak panoptiko makinesinin içindeyiz. Napolyon kişisinin tarihsel mitoloji içindeki öneminin kökenlerinden biri herhalde burada bulunmaktadır. Bu kişi hükümranlığın monarşik ve ayinsel icrasıyla belirsiz disiplinin hiyerarşik ve sürekli icrasının kesişme noktasındadır. Ne kadar küçük olursa olsun hiçbir ayrıntının gözünden kaçmadan tek bir bakışla dışa doğru taşan kişidir. İmparatorluğun hiçbir kesiminin gözetiminden yoksun kalmadığını, hiçbir suçun, hiçbir cinayetin, hiçbir ihlalin takipsiz kalmamak zorunda olduğunu ve dahinin her şeyi aydınlatan bakışının hiçbir ayrıntının gözünden kaçmadan bu devasa makinenin tümünü kapladığını fark edebilirsiniz. J.B. Trailhard, Motifs du Code d'Instruction Criminal, 1808, sayfa 14. Disiplinsel toplum, tam terpinüe döneminde bile imparatorla birlikte hala eski gösteri iktidarı görüntüsünü almaktadır. Aynı anda hem eski tacı gayrimeşru olarak ele geçiren hem de yeni bir devleti örgütleyen monark olarak hükümranlığın bütün debdebesinin iktidarın zorunlu olarak seyirlik olan dışa vurumlarının gözetimin gündelik icrası içinde birbirleriyle kesişen bakışların dikkatinin kısa bir süre sonra kartal gibi güneşi de gereksiz kılacak olan bir panoptikon uygulaması içinde teker teker söndükleri upuzun süreci simgesel ve sonucu bir biçim altında bir araya toplamıştır. Disiplinsel toplumun oluşumu, içlerinde yer aldığı bazı geniş çaplı tarihsel süreçlere gönderme yapmaktadır. Ekonomik, hukuki, siyasal, son olarak da bilimsel süreçler. 1. Bütünsel bir şekilde disiplinlerin insani çeşitliliği düzene sokmayı sağlamaya yönelik teknikler oldukları söylenebilir. Burada aslında hiçbir istisnai, hatta karakteristik yan yoktur. Her iktidar sisteminin karşısına aynı sorun çıkmaktadır. İktidarın icra edilişini mümkün olduğunca az masraflı kılmak, ekonomik olarak yol açtığı daha düşük harcamayla siyasal olarak ağırbaşlılığı, düşük ölçekte yönelik olması, nispi görünmezliği, yol açtığı düşük dirençle. Bu toplumsal iktidarın etkilerinin maksimum yoğunluklarına çıkmalarını ve hiçbir başarısızlık veya boşluk olmaksızın mümkün olduğunca uzağa yayılmasını sağlamak. Son olarak da iktidarın bu ekonomik büyümesiyle içlerinde icra edildiği aygıtların verimliliğini ister pedagojik, askeri, endüstriyel, isterse tıbbi aygıtlar olsun birbirlerine bağlamak, kısacası aynı anda sistemin tüm unsurlarının itaatkarlığını ve yararını artırmak. Disiplinlerin bu üçlü hedefi iyi bilinen tarihsel bir konjonktüre cevap vermektedir. Bir yandan 18. yüzyıldaki büyük nüfus artışı söz konusudur. Yüzer gezer nüfusta çoğalma, disiplinin ilk amaçlarından biri sabitleştirmektir. Göçebelik karşıtı bir süreçtir. Denetlenmesi veya manipüle edilmesi söz konusu olan grupların niceliksel ölçeklerinin değişmesi, okullu nüfus, herhalde hastanelerdeki nüfus gibi. 17. yüzyılın başından Fransız devriminin arifesine kadarki süre içinde artmıştır. Ordu 18. yüzyılın sonunda barış zamanında 200 binden fazla bir mevcuda sahipti. Konjonktürün diğer veçesi giderek daha yaygın ve karmaşık hale gelen üretim aygıtının büyümesidir. Aynı zamanda giderek daha da maliyetli hale gelen bu aygıtın üretkenliğini artırmak söz konusudur. disiplin usullerinin gelişmesi bu iki sürece veya daha doğrusu bunların arasındaki korelasyonu uyarlama ihtiyacına cevap vermektedir. Ne feodal iktidarın tortusal biçimleri, ne yönetsel monarşinin yapıları, ne de bunların hepsinin birlikte oluşturdukları dengesiz içe geçmişlik bu rolü oynama yeteneğine sahiptir. Bunlar bu rolü oynama konusunda kendi şebekelerinin boşluklar bırakan ve düzensiz yayılmasından, çoğu zaman çatışmalı olan işleyişlerinden ama özellikle burada icra edilen iktidarın masraflı karakterinden ötürü engellenmektedir. Birçok bakımdan masraflıdır. Çünkü hazineye doğrudan doğruya pahalıya mal olmaktadır. Çünkü görevlerin ve iltizamların satılık olması sistemi halkın üzerine dolaylı olarak ama çok ağır bir şekilde çökmektedir. Çünkü karşılaştığı dirençler onu sürekli bir kendini güçlendirme denemesinin içine sürüklemektedir. Çünkü esas olarak el koymalar, krallık maliyesinin senyörlüklerin, kilise makamlarının para veya ürüne el koymaları, angaryalar veya askere almalar, serserilerin kapatılması veya sürgün edilmesi yoluyla insanlara ve zamana el konulması yoluyla iş görmektedir. Disiplinlerin gelişmesi tamamen başka bir ekonomiden kaynaklanan temel iktidar tekniklerinin ortaya çıkmalarını vurgulamaktadır. Çıkarsama olarak gelmek yerine aygıtların üretken etkinliğiyle bu etkinliğin gelişmesiyle içeriden bütünleşen iktidar mekanizmaları iktidar ekonomisini yöneten eski el koyma şiddet ilkesinin yerine disiplinler, yumuşaklık, üretim, kar ilkesini ikame etmişlerdir. Bunlar insanların çoğulluğunun ve üretim araçlarının çoğalmasının ve bundan yalnızca asıl üretimi değil, aynı zamanda okuldaki bilgi ve beceri üretimini, hastanelerdeki sağlık üretimini, ordu ile tahripkar güç üretimini de anlamak gerekir. Bu ilkeye göre birbirlerine uydurulmalarını mümkün kılan teknikler olarak kabul edilmelidir. Bu birbirine uydurma işinde disiplin, eski iktidar ekonomisinin fazla donanımlı olmadığı konulardaki belli sayıda problemi çözmek zorundadır. Kitle olgularının yararsızlığını azaltabilir, bir çoğulluğun içinde onu bir birimciden daha az ele gelir hale getiren şeyi küçültebilir. Bu unsurların her birinin ve onların toplamının kullanılmasına karşı koyan şeyi küçültebilir, onda sayının avantajını ortadan kaldırma tehlikesini taşıyan her şeyi küçültebilir. İşte disiplin bu nedenden ötürü sabitleştirmektedir. Hareketleri durdurmakta veya ayarlamaktadır. Karışıklıkları, belirsiz dolaşımlar üzerindeki bitişik birikmeleri, hesaplı kitaplı dağıtımları çözmektedir. Aynı zamanda bizzat örgütlü bir çoğulluğun kurulmasından itibaren oluşan tüm güçlere de egemen olmak zorundadır. Buradan doğan ve ona egemen olmak isteyen iktidara direnç gösteren karşı iktidarın etkilerini kırmak zorundadır. Çalkantılar, isyanlar, kendiliğinden ortaya çıkan örgütlenmeler, birlikler yani yatay bitişmelerden kaynaklanabilecek her şey. Disiplinlerin bölümleri ayırma ve dikenilik usullerini kullanmaları, aynı düzlemdeki farklı unsurların arasına mümkün olduğunca sıkı ayrımlar getirmeleri, sıkı hiyerarşik şebekeleri tanımlamaları, kısacası çoğulluğun her unsurunun tekil yararını da artırmak zorundadırlar. Ama bunu en hızlı ve en az maliyetli araçlarla sağlamak, yani çoğulluğu bu gelişmenin aracı olarak kullanmak zorundadırlar. Buna bağlı olarak bedenlerden maksimum zaman ve gücü çekip almak üzere zaman kullanımı, ortaklaşa terbiye etme, alıştırmalar, aynı zamanda hem bütüncül hem de ayrıntılı gözetim altında tutma gibi bütünsel yöntemler kullanılmaktadır. Üstelik disiplinlerin çoğulluklara özgü olan yararlı etkisini artırmaları ve bunların her birini unsurlarının basit toplamından daha yararlı kılması da gerekmektedir. Disiplinler, işte çoğulun yararlanılabilir etkilerini artırmak için dağıtım, bedenlerin, jestlerin, ritimlerin karşılıklı uyarlanması, kapasite farklılaştırılması, araçlara ve ödevlere göre karşılıklı eşgüdüm taktikleri tanımlamaktadır. Nihayet disiplin, iktidar ilişkilerini çoğulluğun üzerinde değil, bizzat onun dokusunun içinde oyuna sokmaktadır ve bu işi olabildiğince gizli, bu çoğullukların diğer işlevleriyle olabildiğince eklemleşmiş ve aynı zamanda olabildiğince az masraflı bir şekilde yapmaktadır. Buna hiyerarşik gözetim, sürekli kayıt, kesintisiz yargılama ve tasnif gibi çoğullukla birlikte genişleyen ve onları askeri düzene sokan anonim iktidarın araçları cevap vermektedir. Sonuç olarak kendini onu icra edenlerin parlaklığıyla dışa vuran bir iktidarın yerine üzerlerinde icra edildiklerine yönelik olarak kendini sinsice nesnelleştiren bir iktidarı ele geçirmek, hükümdarlığın debdebeli işaretlerini seferber etmek yerine bu üzerlerinde icra edildiği kişilere dair bir bilgi oluşturmak. Disiplinler tek kelimeyle çoğullukların yararlı büyüklüğünün tam da onlara yararlı kılmak için onları yönetme durumunda olan iktidarın sakıncalarını azaltarak artırmaya olanak veren minik teknik icatların bütünüdür. İster bir atölye veya bir ulus, isterse bir ordu veya bir okul olsun, birinden diğerine olan ilişki lehte olduğunda disiplin eşiğine ulaşan bir çoğulluk söz konusudur. 26. ayrımın sonu, sayfa 322.